Herkese merhaba. Bir Dünya Podcast'ın ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Ben Can.
Ben Muhammed.
Bugün yanımızda tekrar Kaan Sevim var. Hoş geldin Kaan.
Hoş bulduk. Merhaba.
Çok güzel ki yoldan geldim ikinci defa yine. Vallahi mesela ikinci defa görüyoruz ama.
Estağfurullah. Estağfurullah. Ben her zaman yardım hazır.
Bu bölümde paradan konuşmaya biraz daha devam edeceğiz. İlk bölümde ne kadar çok parayla konuştuk bilmiyorum ama.
Evet. Abi konuştuk lütfen artık şunu konuşmamışız gibi davranmayalım. Allah Allah. Önceki bölümde en son işte parayla olan ilişkimiz kutuplaşmaya kadar getirmiştik. Şimdi şunu konuşalım diyoruz. Para bizim yediğimiz içtiğimiz şeyleri, işte zevklerimizi, meslek seçimimizi falan nasıl etkiliyor? Bunu konuşalım istiyorum. Ardından nasıl daha sağlıklı bir ilişki kurabiliriz parayla ve en sonunda paranın geleceğini konuşalım ama hani bu konuda çok da bilgili insanlar değiliz. Bir takım varsayımlarda bulunabilirim. Bulunabiliriz hep beraber.
İnşallah.
Ama öncesine şunu sormak istiyorum. Sizce bu söz neden var? Fakirin kanı koyu akar diye bir laf vardır.
Hmm.
Buradan kastedilen şey şu. Yani yanlış bilmiyorsam, inşallah yanlış bilmiyorumdur. Fakir insanlar genelde daha cömert olurlar. Şeylerini paylaşırlarken daha tereddütsüz paylaşırlar. Daha samimi bir şekilde paylaşırlar. Benim de şu ana kadar hayat tecrübem bunu doğruluyor. Yani dünyada hani çok fakir bölgelere gitmişliğim vardır ve oralarda gördüğüm cömertlik, misafirperverlik inanılmaz bir seviyedeyken bunun aksine işte gittiğim çok daha gelişmiş işte Avrupa ülkeleri falan fistan olsun. Buralarda aynı misafirperverlikle ve cömertlikle karşılaştığımı söyleyemem. Keza bu Türkiye'de yaşadığımız koşullara bakıldığında da aynı şey geçerli. Yani ben fakir insan demeyeyim de ya mesela işte
yoksulluk
bu Bolu'da bir yaylada bir köylüden gördüğümüz bir cömertlik işte bir ailecek gittiğimiz birkaç aile beraber gittiğimiz bir tatilde işte bir yayladan geçerken babam bir arkadaş işte teyzeciğim sana yemeğe geleceğiz işte bir saat sonra diyor şakasına diyor tabii hiç bir şey olacağını bilmiyor. Ondan sonra bir saat sonra oradan geçiyoruz ama hiç aklımızdan çıkmış tamamen espri olsun diye söylenmiş bir sözdü. Ve kadın nereye gidiyorsunuz işte yemeğe gelmeyecekmişsiniz falan. Ondan sonra gittik işte kadın tek başına demeyeyim de işte eşi vefat etmiş. Küçük bir oğlu var onunla beraber yaşıyor. Ondan sonra ve 20-25 kişi ve hiç tanımadığı insanlar bir anda bizi evine misafir ediyor. Pilav, domates, salatalık ve yoğurt. Sofrada bu var ama hepsi muazzam derecede lezzetli. Biraz da cömertlikten mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama öyle bir cömertlikle karşılaşıyoruz.
Vay be.
Bunun bir benzerini şehirde yaşamak hani çok zor bir şey yani. Hani illaki vardır ama hani benim gözlemlediğim şey şu. Zengin insanlar ve varlıklı insanlar varlıklarından 1 lirayı bile paylaşırken onu düşünürler, hesap ederler. Ben bu insanla neden bunu paylaşıyorum? Bu insan bunu hak ediyor mu? Ne bileyim birçok hesap giriyor o işin içine. Fakat diğer taraftan parayla çok bir münasebet olmayan insanlar bunları hiç düşünmez. Yani elinde ne varsa o an orada onu paylaşır ve bunda hiçbir beis görmez. Sizce bu doğru mudur? Yani bunun sebepleri nelerdir?
Abi bence yoksulluk arttıkça iman da artar. Yani nasıl diyeceksin, niye diyeceksin ya da. Yani insanın elindeki var olan materyaller ya da dünyaya ait bir takım işte evdir, arabadır, yattır falan. Bunlar azaldıkça insanın kendine bir hayatta varoluşunla ilgili bir yerine başka bir şey koyman lazım. Aslında bugün zengin insansan hayatına temelini aldığın değerlere bak mesela ya da yaşama tarzına bak. Daha güzel ev, daha güzel araba, daha iyi bir yaşam. Hep bunun üzerine kurmuş olduğun bir dünya sistemi var. Yani ama bu olmadığı zaman bunun yerine ne koyacaksın? Yani sürekli mesela geleceğindeki bu metaları düşünürsen çok yıpranırsın. Yani çünkü olamadığın bir şeyi sürekli olmak istersen yıpranırsın abi. O zaman ne yapman gerek? elindeki var olanla yetinip aslında yoksunluğun kendi içerisinde bir felsefesini oluşturman gerek. Bunu buna mesela metafizik anlamda ya da din anlamında, teolojik anlamda yerini tutabilen en elle tutulmaz şey diyeyim. O kalıyor yani geriye. İnsanların daha içsel ve metafizik başka bir güvenleri doğuyor.
Yani şunu diyebilir miyiz peki? Fakirlik biraz da böyle bakış açısıyla ilgili bir şey yani o zaman. Hani
şöyle bir şey, fıkra anlatırlar. Mesela iki dost varmış. İşte iki evin olsa birini bana verir misin? Veririm demiş yani. İki araban olsa birini bana verir misin? Veririm. İki tavuğun olsa birini bana verir misin? Vermem demiş. Niye demiş? Çünkü iki tane tavuğum var demiş yani. Yani elinde bir şey varsa vermiyorsun ama olmayan bir şeyi böyle çok paylaşır sever oluyorsun yani. Elinde bir şey yoksa zaten çok cömert oluyorsun. Yani ben olsa var ya bütün işte yoksulları doyururum işte şöyle bakarım falan. Sonra bir şekilde dünyada zengin olduğun zaman bu sefer her şey ben ne şartlarla kazandım bunu siz biliyor musunuz? Gecemi gündüzüme kattım bilmem ne. Daha insan bencil olmaya başlıyor.
Can sen ne diyorsun?
Bir de şöyle bir tarafı var. Yani bir insan para kazanmaya başladıkça ve parayla geçirdiği vakit arttıkça diğer insanları da belki biraz hani böyle para olarak ona karşı bir çıkar elde edebileceği bir varlık olarak görüyor olabilir. Böyle olduğu için de hani ben mesela seninle tanıştım yeni. Bundan ben ne kazanabilirim? Bana ne faydası olur diye bakmaya başlıyor. Benim hani elimdeki parayı nasıl daha fazla arttırabilirim diye bakmaya başlıyor. Ama diğer tarafta bu şey cetvelin diğer ucuna gittiğimiz zaman o zaten bir şey parayla bir şeyler yapma derdi yok. Adam ya da kadın benim 10 tane evim olsun 10 tane arabam olsun istemiyor. Onun istediği şey kafamı sokacak bir tane evim olsun, önünde yemeğim olsun, çocuğum aç yapmasın. Sadece bunu istiyor. Bunu da tek başına yapamayacağını anladığı zaman çok hani yoksul olduğu zaman belirli durumlarda. Atıyorum komşuna gidiyor. Bende 1 lira var, sende de 1 lira var, Muhammed'de de 1 lira var. Birleştirelim hepimize ailelerimize bir yemek ısmarlayalım, yemek yapalım yani. Başka türlü geçinemeyeceğiz diyor. O yüzden de yardımseverlik biraz daha artıyor. İnsan ilişkileri güçleniyor yani belki öyle olduğu için.
Peki Can sana da şunu da sorayım. Sen peki arkadaş çevrende bu fakirin kanı koyu akar sözü senin arkadaş çevrenin içinde geçerli mi yani? Gerçekten hani arkadaş çevreni düşün. Daha cömert olanlar, daha az cömert olanlar olarak bir gruplara ayırsan sence nasıldır gelir durumları?
Şey bir önceki bölümde şey konuşmuştuk, sen bahsetmişsin hatta. Yani insanlar genelde kendilerine benzeyen kişilerle daha çok vakit geçmeyi seviyor. Onlara daha iyi anlaşıyor, daha rahat hissediyor diye konuşmuştuk. Ben de yani çok farklı değilim. Benim de sosyal çevrem genelde iyi anlaştım ve bana benzeyen insanlardan oluşuyor. Ve ben hani parayı çok hani önemsemeyen bir insan değilim de diyemem. Para çünkü para yani gerçekten bunu konuşuyoruz.
Ama
şey yapmaya bizim arkadaşlarımız şey yapmaya çalışıyoruz. Yani biri ihtiyacı olduğunda o zaman öbürünün varsa hani yardım etmeye çalışıyor. Elinden geldiğince hepimiz öğrenciyiz sonuçta. Bizim de hani bir yere kadar hani harçlıklarla ya da stajdan kazandığımız paralarla geçiniyoruz. Ama hani onun lafı çok yapılmaz. Yapılmamalı da zaten bence. Ben öyle düşünüyorum. Benim arkadaşlarım da öyle düşünür. Mesela bana bir yemek ısmarla der. Benim param vardı cebimde. Ben ona iki yemek, üç yemek bile ısmarlarım param varken. Çünkü biliyorum ki benim ihtiyacım olduğu zaman o da benim yanımda olacak, bana verecek. Benim işte böyle bir...
Ama ben şey anladım yani. Senin arkadaş çevrende o gelir durumu aynı.
Yok ya aşağı yukarı benzeriz. Ama şey liseden arkadaşlarım da var. Benle hani farklı sosyal çevrelerde büyümüş olan insanlar. Onlar da yine gönüllere çok cömertti sağ olsunlar. Yani ben çok da hani öyle cömert olmayan, yardım etmeyen birbirine insanlarla çok karşılaşmadım. O yüzden bilmiyorum.
Sende nasıl durum Kaan?
Nasıl yani?
Yani bu sözü arkadaş çevrende test edebiliyor musun? Yani gelir durumu farklı olan yani kişiler var mı?
Mesela hani ülke olarak genellikle hani hep yakın arkadaş çevrem var benim sosyoekonomik olarak ama mesela daha fakir ülkeden gelen insanlar tanıyorum. Pakistan'dan işte ne bileyim Afrika'dan falan. Onlar çok daha cömertler yani. Ya yani onların şeylerini görebiliyorum.
Senin ev arkadaşın vardı değil mi Afrika'da?
Aynen Ghanalı. Pakistanlı da vardı. Yani onlarla mesela bizim şeylerimiz, dostluklarımız daha böyle paylaşım üzerine kuruluydu. Yani elinde ne varsa paylaşmak istiyordu yani enteresan bir şekilde. Hani öyle bir şey söyleyebilirim yani ülkeler üzerinden sosyoekonomik geliri düşük oldukça paylaşım. Ama bu bayağı düşük olursa işte orada biraz tam tersi de tepki verebiliyor yani. Artık hani açlık seviyesinin altındaysa bu tam tersi tepebilir yani.
Evet. Artık onu tam çok test edemiyoruz.
Aynen onu hiç biz çok yani görmediğimiz için bilmiyoruz tabii.
Ya ben kendi arkadaş çevremi düşünüyorum. Yani sanki bu söz uyuyor biraz yani. Ya mesela en cömert arkadaşım diyebileceğim insanları düşünüyorum. Mesela şu an kendisi Indiana'da doktor. O doktor arkadaşım mesela işte köyde doğup büyümüş bir insan. Hani ya parayla çok çok minimum bir ilişkisi olmuş. Çok uzun yıllar. Yani belki üniversite çağındadır. İnanılmaz cömertti. Yani elinde ne varsa paylaşırdı ve bir tek hani arkadaş çevresiyle de değil yani. Tanıdığı, tanımadığı kim varsa hiç önemli değil yani. Paylaşıyordu sürekli. O da böyle bir insandı. Neyse. Şimdi şuraya gelelim o zaman.
Ben orada bir şey diyecektim.
Ha, söyle tabii ki.
Unutmadım.
Tabii.
Aklıma şey gelmişti product arasında. Böyle bilginin ölçütü insandır demişti.
Hı hı.
Yani insana
göre. Ne demek o?
Yani görecelik kuramı aslında baktığın zaman. Herkes mesela bir şey doğru, kime göre doğru, bana göre doğru, sana göre doğru. Hani derler ya, bana göre doğru, sana göre doğru, hı-hı, kime göre doğru falan. Aslında her bilginin ölçütü insandır.
Hı-hı.
Merkezinde insan vardır. İnsanın bakış açısına göre bilginin doğruluğu değişir.
Güzelliğin evet, beş para etmez, bendeki bu.
Aynen, o da bilginin ölçütü insan.
Neydi, gönül olmasa mıydı? Aşk olmasa mıydı?
Bendeki aşk olmasa.
Yani. Aynen.
Ya mesela bilginin ölçütü insandır, insanın ölçütü de paradır. Baktığın zaman. AB'dir, BC'dir, o zaman AC'dir diye bir tasım yaparsak aslında
hiçbir bilgin... şey anlamadım. Evet, devam et.
Yani bilginin ölçütü insandır, insanın ölçütü paradır. O zaman bilginin ölçütü paradır.
Tamam.
Bugün baktığın zaman dünyada en çok bilginin üretildiği yer paranın en çok aktığı yerlerdir.
Doğru.
Ya. Doğru tabii.
Doğru, harika.
Boş mu konuşacağız burada? Hasta hasta. Bak geçen haftadan beri hastayım ben.
Harbiden ya.
Hiç geçmedi.
Bir haftadır iyileştiremiyoruz.
Aynen ya. Size de geçmemiş bak geçen hafta. İyi ki.
Aa, eyvallah. Buradan da o çıkıyor değil mi?
Aynen.
Çok kötü oldu ya.
Kurtardı aynen kendini.
Peki.
Haklıyım tabii.
Şimdi hani bu zevklerimizi, ilgi alanımızı, geçirdiğimiz zamanı nasıl belirliyor şu şekilde soracağım. Şimdi öyle düşünün ki işte bir dünyanın ayarlarında bir değişim oluyor. İşte bu uzaylılar tarafından, bir şey tarafından oluyor bu. Ve bir anda paralı olan her ne var ise şu ana kadar hepsi ücretsiz oluyor. Ve şu ana kadar ücretsiz olan her ne var ise bir anda ücretli oluyor. Nefes almak hariç diyelim hadi. Nefes almak da dahil olursa çok zorlaşıyor bu soru. Diyelim ki işte daha öncesinde mesela şu an parasız yaptığımız aktiviteleri düşünelim. İşte gökyüzüne
podcast,
bakmak.
Podcast.
Olur mu? Nereye izlesin ya? Sizin haberiniz yok ya.
Paralı mı lan bu?
Sen ne diyorsun? Bir dolar üzerinden paralı ya.
Aa, iyi o zaman. Ben de dedim ya buradan.
Bedava ise biz de yapalım.
Ya mesela işte gökyüzüne bakmak, işte bir manzarayı, işte boğaz manzarasını izlemek diyelim. Gökyüzüne bakmak, karıncaların yürüyüşünü izlemek, rüya görmek, ne bileyim,
işte,
yani buna benzer aktiviteler bir anda ücretli oluyor. Ve bunun yanında işte bir villada oturmak, bir cep telefonu almak, bir herhangi bir şeyi almak da hiçbir bedeli kalmıyor artık. Böyle bir dünyada yaşıyorsun. Bugünden farklı ne yapardın?
Enteresan bir soru. Gerçekten nereden buluyorum böyle soruları bilmiyorum ama. Yani ya şu, bu bir ütopya aslında değil mi?
Tabii ki.
Ya da distopya.
Ya da science fiction yani. Mesela bu tarz science fictionlerde şöyle bir şey var. Sen ikisinin ilk defa aklıma geldi. İkisinden de bağımsız bir şey. Bir Türkçesi nasıl bilmiyorum ama bir what if science fiction var. Bir de as if science fiction var. What if science fiction'da her şey değişiyor. Tamam, başka bir dünyada, uzay böyle bilmem ne falan. Matrix gibi bir şey düşün yani. As if'de de, as if science fiction'da da her şey aynı. Ama mesela sadece hafızanı silebiliyorsun. Böyle bir dünya. Bu dünya nasıl bir dünya olur? Bu da as if. Ama senin dediğin ne ona giriyor ne buna giriyor. Her şey.
Yeni bir şey
keşfettim ama. Ne if diyeceksin buna.
Ne olacak aynen. Belki de saçmalıyoruz şu an.
Bu da bir çift ütopya. Type of ütopya. Yani bu tam tersine dönmesi.
Yani burada hani şunu konuşalım veya gökyüzüne bakmak diyelim ki, tamam mı? Gökyüzüne bakmak.
Paralı olacak öyle mi?
Bir işte ağacı koklamak, işte suyun akışını izlemek. Bunlar paralı. hangisi daha değerli olurdu? Hangisine daha çok para vermeye meyil olurdun? Nasıl bir değerleme gerçekleşirdi orada? Veya ilk önce bunu konuşalım, sonra önceden paralı olup da şimdi parası olan şeyleri sonra konuşuruz.
Ya ağacın altında oturmak değil mi mesela? Yani şu an mesela hiç oturmuyorum ağacın altına.
Evet, aslında çok değerli bir şey.
Müthiş değerli bir şey.
Müthiş bir şey ya. Ama
mükemmel
hiç...
Fatih. Yani şöyle bir şey. Belki şu an kış olduğu için birazcık da bunu söylüyoruz. Çünkü bir Çin atasözü var. Havalar soğuduğunda ağaç gölgelerini unutursunuz diye. Güzel bir atasözüdür. Oo.
Çok güzel.
Aynen. Yani ağacın gölgesinde oturmanın güzelliğini maalesef unuttuk gibi bir şey ya. Yani çünkü park denilen olgu hep böyle şey, ya koşu yapacağım bir yer, ya böyle yanından böyle arabaların geçtiği bir yer.
Ya da mangal yaptın.
Ya da mangal yaptığın bir yer yani. Hani böyle altında oturup kitap okuduğum benim çok az yerim oldu. Yani bir üniversitedeyken herhalde böyle ağaçların altında oturup hani tek başına oturup bir de zamanlar olmuştu. Yani bilmiyorum. Herhalde öyle bir şey isterdim diyeceğim ama daha niye şimdi yapmadığım bir şey o zaman isteyeyim? O da enteresan. Belki
i̇şte
denize bakmak olur.
Değerini göreceksin. Değil belki mi? De. Ya mesela şeyi düşün. Yani çok enteresan bir mevzu. Kaç defa bir hafta içerisine bak, bir günü geçtim. Bir hafta içerisinde kaç defa yolda yürürken şöyle bir durup böyle o masmavi gökyüzüne bakıp böyle bir tadını çıkartıyorsun bunun. Ve hani gerçekten insan bakınca bir içi ferahlıyor. Evet. Ve bir rahatlıyorsun. Düşüncelerin daha berraklaşıyor. Fakat bunu yapmıyoruz. Yani müthiş bir imkan. Tamamen bedava ama yapmıyoruz.
Değil mi? Mesela şeyin bir sözü vardı. Rousseau'nun muydu? Kiminle? Aha, Schiller'in olabilir. En güzel özgürlük rüyaları hapishanede görülür diye. Şimdi senin bilmediğin bir şey mesela, şu an biz özgürlük istiyoruz. Özgür olmak istiyorum, özgür olmak istiyorum. Sen bir git hapishanedeki insana söyle bakalım özgürlük neymiş. Ne belki sadece parkta oturmak adam için müthiş bir özgürlüktür yani. Şimdi burada da hani çok saçma geliyor ya, gökyüzüne niye bakayım yani, nedir yani. Ama bir hapishanedeki bir insanın yani çıkıp da gökyüzüne bakması kadar hani belki de onu etkileyebilecek, değil mi?
Hı hı.
Ya da eski dönemlerde zindanda kalan, karanlıkta kalan bir insanın gökyüzüne bakmak için nelerini vermez yani. Ama bizim için çok sıradan. Demek her gün gördüğümüz şeylerin değeri azalıyor. Ama bir tek bu parada olmuyor herhalde. Parayı her gün görsek daha da çok istiyoruz.
Ve sonu gelmiyor.
Niye öyle mesela? Her şey değersizleşirken çoğaldıkça, para çoğaldıkça değeri artıyor.
Ve ama şöyle de bir şey var. Yani bir illüzyon var burada. Çünkü işte bu hani bir araştırma var, böyle meşhur, hep bu aralar diğer podcastlerde de duyuyorum. Amerika'da yapılan araştırmaya göre işte yıllık 50 bin dolar gelire kadar mutluluk seviyesi artıyor. Ama 50 bin dolardan sonra mutluluk seviyesinde hiç böyle ciddi bir artış gerçekleşmiyor. Hiçbir fark yok neredeyse.
50 bin dolar demişsiniz.
Evet, yani 50 bin dolardan sonra bir önemi yok mutluluk açısından, ama buna rağmen hani bir insan 90 yaşına dahi geldiğinde işte varlığının, servetinin hala kaygısını duyuyor. Arttırmaya yönelik bir takım şeyler yapıyor.
Ya bu biraz da insanlığın doğasından kaynaklı olabilir.
Nasıl bir doğa bu ya?
Şöyle, biz insanlar hırslı varlıklar. Ben öyle düşünüyorum. Yani siz de yüksek ihtimalle öyle düşünüyorsunuz.
Yok, düşünmüyorum.
Yok, ben hiç aklıma gelmiyorum. Allah Allah.
Evet, özür diliyorum o da, ben öyle düşünüyorum. Yani şöyle, ben mesela... Atıyorum bir hayalim var. Hayalim okuldan mezun olmak. Okuldan mezun olduktan sonra yapmak istiyorum? Bir işe girmek istiyorum. Hı hı. Ama işe girdiğim zaman benim hayallerim bitmiyor. İşe girdiğimde yine bir hayalim çıkıyor. Bu hayalim ne olabilir? Atıyorum başka işler yapıp başka paralar kazanmak. İşe girdiğim yerde terfi almak, üstelik. Sürekli isteğim var. Sürekli bir şeylerim var. Hiçbir şekilde bitmeyecek bu isteklerim. Bu isteklerimi de karşılamak için paraya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum genelde. Yani genelleme yapıyorum şu an biraz.
Hı hı.
O yüzden sürekli bir ihtiyaç hali var. Ve bu ihtiyaç halinde karşılayabilecek en büyük şey para. Çoğu insan için. Hı hı. Ama çoğu insan da şunun farkında değil. Sen parayla ev alabilirsin ama yuva alamazsın. Sen parayla arkadaşlık alabilirsin ama dostluk alamazsın. Bunu evet. Fark etmiyor çoğu kişi. O yüzden hani ne kadar çok param olursa o kadar çok mutlu olurum diye düşünüyor.
Doğru.
Of be. Şimdi de daha önceden ücretli olup şimdi ücretsiz olan şeyler. Yani çok lüks bir yalıda oturmak artık bedava. İstediğin her şeyi yiyebilirsin. İstediğin ne bileyim her türlü kıyafeti alabilirsin, her türlü teknolojik alet emrine amade. Nasıl bir tercih?
Herhalde artistlik yapmak diye bir şey kalmazdı abi. Yani toplumsal sınıf farkı kalmazdı. Yani bir an güzel yanından da bakmak lazım.
Mesela moda diye bir şey kalır mıydı?
Kalmazdı. Bizim Halkalı'da moda gibi bir şey. Yani bizim Halkalı'ya gelirlerdi artık şey için.
Neyse.
Ya moda da takılanlar bizim Halkalı'ya gelir.
Sen o manada moda.
Sen hangi manada?
Abi yani hani giyim. Yani.
Ha moda. Ha.
Katiyen anlaşamıyoruz ya. Yani hani kastettiğim şey o yani. İnsanların giyim kuşam.
Ya moda...
Mesela nasıl değişirdi giyim kuşu?
Ama yok yine de moda olabilirdi abi. Şimdi tercihler var tabii canım. Sen mesela o kadar zengin adam var. Çok saçma sapan giyiniyorlar yani. Hani mesele o değil ki. Oradaki.
Ama şimdi o zengin adamlar...
Yani zengin... Yani istediğin her şeyi alabilmen çok iyi bir moda yaratabiliyor anlamına gelmiyor ki.
Diyorsun.
Tabii canım.
Ama moda sektörünü yönlendirenler genelde bu çok ultra lüks giyim markalarıdır veya o tasarımcılardır. Sen ne diyorsun Can?
Ya modadan konuşmaya devam ediyorsak genelde benim görüşüm bu modanın, hızlı değişen modanın genelde öncüleri sosyal medyada çok takipçileri olan, milyonlarca insanla oluşan kişiler oluyor. Ne kadar garip giyinse de bu yapmış. Mesela Muhammed'in atıyorum Instagram'da 200 milyon takipçisi var. Bir bakıyorlar Muhammed o gün ne bileyim sadece ne olsun böyle şalvar gibi bir şey giymiş. Değişmiş. Kimsenin normalde giymeyeceği bir şey giyip çıkmış.
Ki öyleyim ben de gerçekten.
Yani normalde de öyle Muhammed. Ama şu an mesela kimse Muhammed'i görüp aa çok giymiş bu şalvardan ben de alayım asla, demiyor. Evet. Aynen. Ama Muhammed'in milyon tane takipçisi olsa aa Muhammed bunu yapmışsa bizim de almamız lazım giyelim diyebilirdi. Ama şimdi moda yani kıyafet almak bedava olunca Muhammed istediği kadar şalvar giysin herkes ona ulaşabiliyor zaten. Muhammed'in o zaman her saat tişört ya da kıyafet değiştirmesi gerekiyor olabilir. Moda anlayışı bayağı değişir yani.
Tamam peki mesela şeyi düşünelim. Teknoloji ürünlerin arz edilişi. Mesela iPhone'un sürekli işte seriler halinde peyderpey çıkıyor. Yani öyle teknoloji ilerlemeyle doğru orantılı olarak piyasaya sürülmüyor mesela teknolojik aletler. Hep bir
değil mi?
Tüketim esasına göre belirleniyor onların piyasaya sürülüşü. Mesela bunlar da değişirdi.
En son bilgiyi paylaşırlardı direkt belki. Şimdi tabii. İlk başta geriden geliyorlar.
Aynen.
Onu tüketip sonra bir sonrakini tükettiriyorlar. Böyle tükettiriyor. Belki de şu an hologramlı telefonlar yaptılar ama sunmuyorlar.
Evet yani şu an sadece insanları tatmin etmek için zevklerini gidersinler diye değil de gerçekten işlerine yarayacak teknolojik aletler çıkartmaya başlayabilirler o zaman. Atıyorum mesela senin dediğin gibi öyle bir telefon çıkacak ki ya da mesela bir telefon çıkartıyor Apple ama çıkarttığı telefon 5 yılda bir yeniliyor. Niye 5 yılda bir yeniliyor? Çünkü hakikaten o 5 yıl içerisinde doğru düzgün bir aşama kaydediliyor telefon için.
Tabii.
O yüzden çıkartıyor. Yani gerçekten ihtiyaç olduğu için çıkartmaya başlayabilirler.
Bir şey belki. Çıkmıştı ya zaten Apple'ın bu telefonları yavaşlatma skandalı. Hani onu da gerekçe olarak şey söylemişlerdi. Batarya ömrünü uzatmak adına yapıyorlarmış falan filan. Ama ya inanılmaz kirli bir ilişkiler dünyası. Sana. Yani ama şimdi yavaş yavaş şunu fark ediyorum. Bu hani distopik dedik filan biz ama aslında çok daha güzel bir dünya sanki oluyor ne? Bu şekilde.
Yani bu taraftan bakarsan ya. Güzel. Ama
asıl değerli olan şeylere değer vermeye başlıyoruz. O asıl çok kötü vurguladım ama orayı es geçebiliriz.
Yani böyle söyleyince asıl değerli olan şeyler bizim şu an paralelisten aldığımız şeylermiş gibi geliyor. Ama aslında demin de konuştuğumuz gibi bir güvercin gölgesinin altında oturup bir kitap okumak belki bunların hepsinden çok daha değerli yani. Ama biz de şu an onu göremiyoruz bedava olduğu için.
Değil mi yani? Aslında çevremizde o kadar çok değerli şeyler var ki değersiz şeylere değer atfetmekten gerçek değeri olan şeyleri değersizleştiriyoruz.
Parayla nasıl daha sağlıklı bir ilişki kurarız? Bu da çok önemli bir mevzu. Yani asıl konuşmamız gereken zaten aslında bu işin çözümü. Mesela Muhammed Yunus yani modern anlamda bildiğimiz ilk sosyal girişimci. Onun bir podcast kaydını dinlemiştim. Jeffrey Sachs adında bir ekonomist, o da yoksulluk üzerine çalışan dünya üzerinde bir ekonomist. İkisinin bir konferanstaki konuşmalarını podcast olarak dinlemiştim. Orada Muhammed Yunus diyordu ki biz diyor günümüzdeki sistemi tamamen şunun üzerine kurduk. İnsanın en temel motivasyonu paradır. Ve tam da bundan dolayı günümüzdeki adaletsizlikler yaşanıyor diyor. Oysa ki böyle bir şey yok diyor.
Yani biz sosyal girişimcilikle şunu fark ettik ki diyor, insanın en temel motivasyonu para değil aslında. Biz bu varsayımla sistemi kurduğumuz için böyle devam ediyor bu. Ama insanın daha da üstün bir takım motivasyonları olabilir. Mesela başka bir insana yardım ederken veya çevresindeki durumu iyileştirirken de insan çok daha büyük bir tatmin duygusu alabilir. Çok daha yüksek bir motivasyonla yaşayabilir ve çalışabilir. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
Yani burada şey mi demeye çalışmış? Sistemi insanın bencilliği üzerine değil de insanın başka insanlarla olan ilişkileri, diğerlerine yardım etme hissiyatına üzerine temellendirirsek çok daha sağlıklı bir yere doğru gideriz diye anlıyorum ben.
Yani ben bu özelliğimi gittikçe kaybettiğimi düşünüyorum ya. Yani hassasiyetimi de. Yani mesela daha çocukken insanlara yardım etmeyi daha çok severken, yani toplumsal yaşam içerisindeki mücadele içerisinde daha böyle gittikçe insan körleşiyor bence. Yani hassasiyetini kaybedebiliyor. Yani kendi şahsi açımdan söylüyorum. Yani bunu dönüştürmeye de çalışıyorum. Yani.
Kendine yabancılaşıyorsun.
Aynen, kendine yabancılaşıyorsun. Yani kendini de aslında, kendine de yardım etmiyor insan. Yani kendini de sevindirmiyor. Kendini de mutlu etmiyor. Kendinin de, bence insan kendini tanıdığında, kendini tanıdığında başkasını da tanıyabilir. Kendini tanımadan bir insan başkasını tanıyamaz. Başkasını tanımayan insan da başkasına yardım edemez ve onun yardımından da, onu mutlu etmenin de mutluluğunu yaşayamaz. Bence bir insan bir başka insanı mutlu ederken o mutluluğa ortak olamıyorsa, demek insan kendisini de mutlu edemiyordur. Yalnız kaldığında mutlu olamıyordur. Kendisine işte ne bileyim bir şey almadan mutlu olamıyorum diyen insanlar var ya. Aslında onlar kendini sevmiyorlar. Yani daha güzel bir elbisenin içine girince daha güzel olacağım algısı. Aslında öyle değil. İnsan tamamen kendiyle yalnız kaldığında, kendini tanıdığın ölçüde başkasını tanırsın bence. O zaman işte insan oradaki motivasyon kaynağını bulabilir. Başkasına yardım etme motivasyonunu. Çünkü insan olgusunun değerini anlıyorsun. Yani bir gülmenin değerini, mesela şöyle, hadi al sana bir tane de sen Ütopya söylüyorsun. Tabii, ben sana söylüyorum. Hiç hayır, gülemediğimizi düşün. Gülme fokusu.
Wes Anderson filmleri. Hiç izlediniz mi?
Var mı öyle bir şey?
Tabii hiç. Yani çok çok az gülerler. Bazı filmlerde hiç gülmezler. İnsanlar.
Mesela yani gülmenin, kahkaha atmanın ne kadar güzel, mutlu bir şey olduğunu fark etmiyorsun kendi hayatında. E bunu başka bir insanı güldürmenin ne demek olduğunu nereden anlayacaksın? Yani değil mi? Yani insan kendi değerini, kendi güzelliğinin içerisindeki o insansı özelliklerini fark etmeden bence başkasına karşı yardımdaki motivasyonu anlayamaz bence.
Çok enteresan bir şey söyledin. Şimdi mesela benim de gözümde şu canlanıyor şimdi. Yani çevremde de var. Çok yani insanda da bunu gözlemleyebiliyoruz. İşte beyaz yakalıları mesela düşünelim. Ya inanılmaz koşullarda çalışıyor insanlar ve tamamen kendi rızalarıyla. İşte hafta sonları yok, geceleri gündüzleri yok ve hiçbir şekilde ne bileyim yani bir hayata dokunan, bir şeye dokunan bir iş yapılmıyor, ne bileyim işte. Ya kimsenin işini küçümseme peşinde de değilim de. Birçok insan görüyorum ki belli bir para için, daha fazla para için kesinlikle mutlu olmadığı bir işte çalışıyor. Yüzlerinden okunabiliyor. Yani bugün gidin işte iş çıkış saatinde Maslak'ta veya Levent'te birazcık yürüyün. Yani insanların o yüzlerindeki ifadeye, o ne bileyim işten çıktıklarında veya işe giderken ki o yüzlerindeki ifadeye bir bakın. Çok enteresan bir şey. Kendi rızalarıyla bu sürecin içerisine dahil oluyorlar ve
kendi rıza demeyeyim de mecburiyetten baktım yani.
Farkında değiller ama o zaman mecbur olduklarının veya ne bileyim ne diyebiliriz buradaki, kendilerine yabancılaştıklarından mı bunu yapıyorlar?
Ben mesela hani bilmiyorum, camda belki hani gözleme yapıyordur. Şimdi biz ya hem işimiz gereği hem bulunduğumuz çevre gereği birçok sosyal girişimciyle ve sivil toplumda çalışan birçok insanla da tanışıyoruz. Ama mesela hani bu insanların ekserisi çok düşük ücretler alıyor. Yani öyle yüksek kazananı yok denecek kadar az. Ama inanılmaz hayat dolu, çok enerjik ve mutlu insanlar. Bir sürü öyle örnek verebilirim sana.
Bizim tiyatroda şey vardı.
Yine çok çalışıyorlar, ayrı bir mesele. Ama onu çalışıyorlarmış gibi de yapmıyorlar yani. Hani Boş bıraksan da o işle ilgilenir zaten. Hani yani. Sen engellemek istesen de yine yapar onu. Yani geçtin düşük ücret vermeyi.
Değil mi? Yani bizim şeyde tiyatroda, Başkent Tiyatrosu'nda İshak İkinci Tekli diye bir hocamız vardı. Diksiyon dersine giriyordu. Şey diyordu. Para konuşmayı, elbise yürümeyi öğretir insana diye. Böyle bir sözü vardı.
Ne demek o ya?
Ya şimdi benim mesela param olsa böyle konuşmam seninle de.
Eyvallah ya.
Yani daha yukarıdan mesela. Şimdi Yunus'cuğum. Yani böyle konuşabilirdim belki seninle. Ya da elbise yürümeyi derken oradaki de kastı daha presentable, daha işte sistem prensipli ilişkiler falan. Hani gevşekliği önleyen bir şey. Yürümeyi öğretmek aslında. Gevşekliği önleyen. Daha kurumsal. Ya öyle giydireceksin ki insanları kurumsal olacak. Yani yıllardır mesela bizim okullarda hocalarımız full tıraşlı, işte takım elbiseli falan girmek zorundaydı. Niye öğrenciler işte böyle ütüler, eldivenler falan niye var abi bunlar? Bunlar disiplin yaratan şeyler. Yani bunlar kişileri kurumsallaştıran, işte bir kalıp içerisine sokan, ideolojinin içerisine yerleştiren şeyler. İnsan buna alışıyor. Ama sen serbest bıraksan, çünkü yavaş yavaş serbest, bu algı değişiyor, serbest bırakıyorlar. Ama özel sektörde bu hala değil. Mesela artık hani sakal bırakabiliyor hocalar, işte kısa kollu giyebiliyorlar, bilmem ne yapabiliyorlar. Öğrenciler daha serbest gidebiliyor okula. Yani ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Belki daha da iyi oldu. Şimdi mesela bu özel sektörde böyle değil abi. Özel sektörde hala presentable'lık kurallar falan hala geçerli yani. Ya bakıyorsun bizim mesela üniversitede en sevmediğim şey bir hocanın derse takım elbiseyle girmesi abi. Nedir yani?
Ne oluyor takım elbiseyle girince?
Yani niye ne oluyor? Bir kere bizim hocamız bir derse şey girmişti. Takım elbiseyle girmiş, özür dilemişti. Hani ya şundan dolayı. Ya takım elbise bir resmiyet koyuyor ve sen ve ben ilişkisine. Yani otorite kurumunun iki şeyi vardır, tamam mı? Bir statünle koyarsın. İşte bu elbise giymek falan statüdür. İkincisi bilginle koyarsın otoriteyi. Üniversite için söylüyorum. Eğer bilgin azsa otoriteyi sağlamak için şeyini, statünü ön plana çıkarsın. Yani akademik kimliğin işte statü, yardotsan ya işte doktorsan, profesörsen ya, onu da takım elbisesiyle ortaya koyarsın. Bakıyorum ben yani çok daha kaliteli insanlar Amerika'da, şurada burada, yurt dışında adam tişörtle, şortla TEDx'e çıkıyor mesela yani. Bizde yani mümkün mü anasını? Kravatlar, şunlar bunlar ve bu da özendiriliyor. Yani insanın kendisine bakması ayrı bir şey. Rahat bir şekilde bilgiyi tartışmak ayrı bir şey. Orada araya mesela sen sınıfa giriyorsun takım elbiseyle ve öğrenci şortla, eşortmanla gelmiş. Sen karşısında takım elbiseyi çekmişsin, kravatı. Yani bir kere iyi bir paylaşım olmaz. Karşılıklı bir o iletişimdeki çok temel sıkıntılardan bir tanesidir yani.
Duvar örüyorsun.
Ay, duvar örüyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Onun için sevmiyorum o üniversitedeki resmiyet protokol gibi yani. Hani böyle bir algıyı.
Devlet dairelerinde de mi bundan dolayı öyle?
Devlette yani biz daha fazla.
Devletle tabii. Hani halk olarak devletle muhatap olduğumuz noktalarda hep böyle bir fark var zaten. Yani ne bileyim, biz işte devlet dairesinin işini göreceksin. Karşında böyle jilet gibi işte takım elbiseli birisi var. Sen normal halktan birisin.
Yani giysin.
Kendini psikolojik olarak biraz daha hani altta hissetmek yani.
Ya
ondan dolayı mı?
Bence şey, elbise prensip ve kurumsallık yaratan bir şey. Yani ve belirli bir eğitim seviyesine ve entelektüel seviyeye ulaşamamış insanlar için de gevşekliği önleyici bir tarafı var. Yani kişiler daha az gevşek olabiliyor. Mesela desen ki bugün...
Ya çok mantıklı. Ben takım elbise giyeceğim yarın ya.
Mesela gitsen şimdi bir tane işte vergi dairesine. O adamlara desen ki ya istersen şort giy bilmem ne falan. Adam nasıl seninle konuşur var ya yani böyle. O şeyi ona bir elbise giydirince adam ha tamam demek ki burada. Yani bunu giydiysem demek ki önemliyim falan. İnsanlara düzgün davranmam gerek falan gibi bir moda giriyor. Ama bunu yapmayınca adam evindekiymiş gibi davranıyor. Yani o ikisi iş ve normal hayat arasındaki dengeyi kuramıyor kişiler. Elbise giydirerek onlara bu ikisi arasındaki farkı onlara böyle giydirerek gösteriyorsun. Mahkemede bak sen şu an buradasın. Efendim?
Mahkemelerde de.
Aynen değil mi?
Sanki sen o iş yerindeki kıyafetini giydiğin zaman farklı bir kimliğe bürünüyormuşsun.
Değil
sen
mi?
Kendinden başka daha farklı bir şey oluyormuşsun gibi. Mesela aynen. Biraz daha uçmak istersek, daha ileri bir seviyeye gitmek istersek polisler, şeyler, hakimlere falan gidebiliriz, askerlere. Sen evinde oturduğun zaman polis kıyafeti giymiyorsun sonuçta. Dışarı çıkınca polis görevini yaparken giyiyorsun. Öyle olunca farklı bir otoriteye sahip oluyormuşsun gibi hissediyorsun yani polis olduğun için.
İster istemez.
İster istemez yani.
Aynen öyle. Peki şahsi sorular sorayım. Kaan Sevim, yani para hiçbir şekilde tercihini etkilemeyecek olsa, para senin için artık bir mevzu olmayacak olsa idi. Şu an ilgilendiğin alanlarla ilgileniyor olur muydun? Aynı üniversitede aynı bölümü okuyor olur muydun?
Çalışmazdım ki.
Ne yapardın?
Valla giderdim, bir emekli hayatı yaşardım direkt.
Yok be.
Bir tane köyüme, yok lan valla. Güzel bir köy yapardım. Orada böyle işte tenis kortu koyardım. Yanında böyle ahır yapardım. İnekler, inekler. Ondan sonra yani ne canım istiyorsa onu okurdum. Hep yaz yaşardım.
Allah Allah.
Aynen, başka memleketlere giderdim. Gezerdim. Bilmiyorum ne yapardım.
Şu an uzaklara daldık.
Söyleyemeyeceğim şey.
peki Can, sen ne yapardın? Yine kimya ve biyoloji mühendisliği yani okur muydun?
Kimya ve biyoloji mühendisliği zaten isteyerek okumadım. Kazandığım için okuyorum. O yüzden yüksek ihtimalle kimya ve biyoloji mühendisliğiyle alakalı olmazdı.
Ne okurdun? Ne yapardın?
Ben felsefe okurdum.
Ya şu anki kafam olsaydı ben de biraz daha felsefeye kayabilirdim diye düşünüyorum. Felsefe okumak isteyebilirdim. Üniversite girdiğimden beri felsefe okumak istiyorum yani zaten. Çok geç kaldım artık da. Yani belki böyle biraz daha felsefe, daha insanlarla iç içe olabileceğim bir mesleğe doğru gidebilirdim. Ama yine de ben yolumun tekrar yani bir podcast'e ya da sürdürülebildiği sosyal işlere düşeceğini düşünüyorum. Yani orada çok fark etmez. Sadece okuduğum bölüm biraz değişebilir.
Bana hiç toplumsal faydayla ilgili bir şey söylemedik abi. Böyle terk ettik gittik değil mi? Hiç toplumsal dönüşüm falan.
Evet.
Değil mi? Bak şu an kendimi eleştiriyorum yani. Enteresan. Demek ki parayı bulsam çok kötü bir insan olacağım. Sadece kendime şey olacağım yani.
Abi nasıl bir insanla oturuyoruz biz?
Aa işte yok. Ben hasta olduğum için tam iyi düşünemiyorum.
İşte ama bunda parayı olunca ya da olmayınca ne olduğunu çok daha rahat görmemizi sağlıyor yani.
Yok ya bak, ben param olsa şey yapardım yani, böyle yurt dışından hocalar getirip böyle seminerler yapardım. Köylerdeki çocukları şey yapardım. Mesela buradaki konservatuvar öğrencilerini alırdım. İyi okullarda okumuş öğrencileri alırdım. Köylerde böyle bir şey yapardım. Konservatuvar, tiyatro,
köy enstitülerini geri getirdim diyorsun yani.
Yani öyle yani, köy enstitüsü biraz Türkiye'de şey anlaşılıyor tabii. Hani biraz ideolojik anlaşılıyor ama yani benim istediğim daha böyle kaliteli. Yani çünkü oralarda biliyor musun, böyle daha butik şeylerde daha güzel şeyler oluşturabiliyorsun. Mesela böyle sabah akşam birlikte olduğunu düşünsene hocamla. Derse giriyorsunuz. Sonra işte ders dediğin de böyle mesela şey istemezdim, böyle tahta olsun işte, ne bileyim sıra olsun. Sırayı kaldırdım bir kere. Herkes yerde oturarak ders yapacak. Öyle abi. Yani belki bahçede ders yapacaksın. Herkes yani, bir de her yaptığını uygulayacaksın böyle. Yani göreceksin. Çocuğa mesela mikrop nedir dedin de göstereceksin. Ha ben mikrop nedir? Kaç yani, görmeden ben bir şeyi anlayamıyorum yani. Bana diyor ki işte endoplazmik retikulum dil şeyde bulunur. Yani göster yani, nerede bulunur? Bir göreyim ben, anlarım zaten. Ama görmüyorsun. Görmediğin hayali bir dünyada o var, bu var. Bir sürü izotop atom. Ben göster lan, nerede bu izotop atom? Yani her şeyde var. Masada var mı? İşte bilmek istiyorum, görmek istiyorum. Yani bunu çocuğa o yaşta itibaren gösterdiğin zaman hayata bakışını değiştirirsin. Biz sanki ütopik bir ders işliyormuşuz gibi geliyor.
Mesela ben sana hemen ya, öyle bir anlattın ki benim Amerika'da ilkokul 1-2'yi okumuştum ben, biliyorsundur. Orada birinci sınıfta yaptığımız, bak iki şey söyleyeyim, hani direkt söylediğin şeylere çıkıyor. Birisi dersi halıda oturarak dinliyordu.
Al işte ya, aklın yolu bir ya.
Aynen, numaralar vardı halı üzerinde. O numaralardan birine oturuyorduk ya. Ve halı üzerinde dinliyorduk dersimizi.
Beliniz ağrımıyor muydu ya?
Yok gayet. Çocuk hiç ya. Öyle bir şey hatırlamıyorum. İkincisi de mesela çok basit bir şey ama o kadar eğiticiydi ki o. Bir gün işte öğretmenimiz bizi dışarı çıkardı ve şey aradık, tırtıl aradık her yerde. Tırtılları bulduk işte, ondan sonra büyük bir akvaryum var sınıfta. Onlar için ilk önce o ortamı oluşturduk, işte dallar, yapraklar, bilmem neler o akvaryumun içine. Sonra da o tırtılları bıraktık, dışarıda bulduğumuz tırtılları. Ve sonra üstünü kapattık işte hava alacağı şekilde. İçeriye besindir, sudur mudur her şey sağlandı. Ve gözlemlemeye başladık. İşte Allah onlar Allah. Yedi, içti, bilmem ne yaptı. Sonra kendi kozalarını ördüler.
Vay.
Sonra işte o kozaları bekledik böyle. Gün gün geliyorduk, bakıyorduk o kozadan çıkacak mı. Sonra bir gün gerçekten o kozadan Allah çıktılar Allah. Ve onları doğaya saldık böyle. Ama yani hani çok basit bir şey aslında. Ve parayla hiçbir alakası yok. Ama inanılmaz
etkiledi. Nasıl etkiledi değil mi? Ya kesinlikle katılıyorum ya. Zaten bu Finlandiya modeli de herhalde böyle bir şeymiş anladığım kadarıyla. Hani çok iyi bir eğitim sistemleri var ya. Ya ben bu şeye çok karşıyım ya. Bu hala o şeyden kopamadık. İdeolojik, kurumsal kimlikten hala kopamadı Türkiye. Yani böyle masa başında herkesin birbirinin sırtını gördüğü, yüzünü görmüyorsun ha bir kere arkadaşın. Yani yüzüne bakarak konuşamadığın bir insanla dost olamıyorsun.
Paylaşmaman gerekiyor. Yani
aynen. Şey.
Yani yarış gibi. Kontak içerisinde olman gereken ama yani sınıfın içerisinde.
Yüz yüze bakamıyorsun, dokunamıyorsun, sırtını yani kucağına yatamıyorsun. Ya çocuksun zaten daha. Yani hiçbir şey yapamıyorsun. Küçücük bir çocuksun. Hı-hı. Yani belki bir de oyun oynayamıyorsun en kötü. Ya yani oyun dediğin dışarı çıkıp asfaltta deli gibi koşup düşmek yani. Hani niye ben sınıfta yani şu halının üzerinde güzel oyunlar oynuyorum?
Çünkü o zaman yaratıcı bir insan olursun. Farklı düşünen bir insan olursun.
Eleştirirsin.
Evet. Ama önemli olan belli bir kalıba sokulmak orada. Neyse. Konu yine.
Ya yine bugün parayı konuşalım.
Bu bölümde ikimizi ne kaçırdığımız bir bölümde daha karşı karşıyayız.
Ne zormuş ya parayı konuşmak.
Ve süremizi de yine bayağı ciddi bir oranda açtık. Kaan Serim yine bu haftada bizleri kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğim bir şey var mı?
Ya bir söz söyleyeyim abi mesela. Paulo Freire'nin bir sözüyle bitireyim. Söz ikiye ayrılır der Paulo Freire. Eylem ve düşünce. Eylemden feragat edersen bu laf azanlık olur der. Düşünceden feragat edersen de bu da aktivizm olur der. Ne aktivist olmak lazım ne de lafazan olmak lazım. Bu ikisinin birleştirimine de praxis der. Böyle bir kavram kullanır. Yani hem düşünerek hareket edebilmek aslında. Yani iyi bir şekilde düşünerek. Umarım yani bu bizim de şu an mesela hayatımızdaki bu podcast'i çekme sebebin aslında bir anlam arayışı. Dünya değişiyor, nereye gidiyoruz, biz kimiz, ne olacağız gibi bir soru. Aslında düşünerek aynı zamanda pozitifte çalışıyorsun. Sosyal fayda falan bu tarz şeyler yapıyorsun. Aslında yaptığın şey praxis senin. Yani bir felsefen var ve bunu eyleme dönüştürmeye çalışıyorsun. Bu mükemmel bir şey. Ne aktivistsin deli gibi dışarıda yani elinde pankartlarla zıplıyorsun. Ne de oturduğun yerde sadece düşünüyorsun. Sosyal girişimcilik bence praxistir bak. Nasıl bağlıyor?
Yani düşen seviyeyi, bölümde düşen seviyeyi. Yani
ya aldım güzel
toparlanabilir.
Değil mi lan?
Evet yani inanılmaz. Yani bunun üzerine bir söz söylemek istemiyorum.
Eyvallah.
Ağzına sağlık deyip bölümü kapatmak lazım.
Aynen. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.